Eroin, Christian F. 5. kaset, 1. yüz. Bir gece işte korktuğum başıma geldi dedim. Parası kalmadığı için Rolf'un yatağına girmesi gerekiyordu. Ben öteki yataktaydım. Detlef ışığı söndürmüştü. Çok uzun sürdü, şüphelendim. Sanki Detlef'in inlediğini duymuştum. Kalkıp bir mum yaktım. İkisi de battaniyenin altındaydı. Birbirlerine dokunduklarını gördüm sanırım. Bu Detlef'le anlaşmamıza aykırıydı. Ama ne zevkli olmuştur kim bilir dedim. Detlef'i yanıma çağıramayacak kadar bozuldum. Detlef bir şey demedi. Rolf öfkelendi. Mumu yeniden söndürdü. Detlef bütün gece Rolf'un yatağında kaldı. İki gözüm, iki çeşme ağlıyordum. Sessizce ağlıyordum çünkü bundan nasıl etkilendiğimi anlamalarını istemiyordum. Ertesi sabah o kadar üzgündüm ve kafam o kadar bozuktu ki gerçekten Detlef'i terk etmeyi düşündüm. Biz farkında olmadan aşkımızı kemirip duruyordum. En azından eroin kullandığımız sürece Detlef'in yalnız benim olmayacağını iyice anlamıştım. Onu müşterileriyle ve özellikle Rolf'le paylaşmak zorunda olduğumu anladım. Öte yandan durum benim için de çok farklı değildi. Artık yine her gün hayvanat bahçesinin orada işe çıkmak zorundaydım. Çoğu zaman zamanım az olduğundan müşterilerimi o kadar rahat seçemiyor, bütün şartlarımı kabul ettiremiyordum. Şu Rolf'un yanında olmamak için gittikçe grubumuzun öteki eroinmanlarıyla daha fazla beraber olmaya başladım. En çok da Babs ve Stella ile oluyordum fakat onlarla da anlaşmak gittikçe zorlaşıyordu. Herkes artık saatlerce kendinden bahsetmek istiyordu. Kimse iki dakika olsun ötekini dinlemiyordu. Örneğin Babs'i bir trafik işaretindeki bir çizginin anlamı üzerine zırvalarken biz Stella ile bir satıcıdan nasıl toz yerine un alarak kazıklandığımızı anlatmak istiyorduk. O zaman Babs'i'ye kapa çeneni diyorduk. Sonra Stella ile ben aynı anda konuşup avazımız çıktığı kadar birbirimize dert anlatmaya çalışıyorduk. Çünkü herkes kendi hikayesini döktürmek istiyordu. Çoğu sohbet denemeleri kapa çeneni sözüyle noktalanıyordu. Her birimiz kendisini dinleyecek birini arıyordu. Şimdi grupta böylesini bulmak imkansızdı. Artık birbirimizle anlaşamıyorduk. Yalnız polislerle geçen maceralar anlatılıyorken ötekiler dinliyordu. O zaman aynasızlara karşı birleşiyorduk. Bu konuda ötekilerden ilerideydim. 1977 yazının başında üçüncü defa gözaltına alındım. Bu olay Kurfürstendamm metro istasyonunda oldu. Tam bir müşteriden dönüyorduk. Ona sadece ufak bir numara çekmemiz gerekmişti, hem de 150 mark karşılığında. Bayağı da keyifliydik. İkimizin de cebinde birer çeyrek ve bolca para vardı. Perona sivil polislerin daldığını önce ben gördüm. Baskın. Tam perona bir metro giriyordu. Panik içinde peron boyunca koşmaya başladım. O anda Detlef bütün aptallığıyla peşimden koştu. Metronun son vagonlarından birine daldığım sırada yaşlı bir adama çarptım. "Dikkat etsene, canlı cenaze," dedi. Gerçekten aynen böyle dedi. Sürüyle gazete haberi sayesinde Kurfürstendamm istasyonunda neler olup bittiğini herkes çoktan biliyordu. Metrodaki budalalar hemen bunun uyuşturucu müptelalarına karşı bir arama olduğunu uyandılar. Detlef arkamdan geldi. Onun peşinden de tabii iki sivil aynasız. Yeterince dikkat çekmiştik zaten. Polislerin peşimizden koşmalarına hiç gerek yoktu aslında çünkü daha onlar yetişmeden vagondaki yaşlı kadınlar ve adamlar üzerimize atılmış deli gibi bağırıyorlardı. "Buradalar polis, hey buradalar!" diye eski kovboy filmlerindeki ilk bulunan ağaçta sallandırılan kanun kaçaklarından biri gibi hissettim kendimi. Detlef'e sarıldım. Polisler yanımıza gelince aralarından biri "Bırakın Romeo ve Juliet oynamayı, hadi yürüyün," dedi. Bir minibüse bindirildik. Karakola götürdüler bizi. Polisler kaba davranıyorlardı ama herhangi bir şey de sormuyorlardı bana. Yalnızca beni üçüncü defadır yakaladıklarını, hakkımdaki zabıtların bir klasörü doldurduğunu söylediler. Biri daktiloda zabıt tuttu ve imzalattırdılar. Artık anneme bile haber vermiyorlardı. Ancak klasörüne bir zabıt daha iliştirdikleri ve günün birinde isminin karşısına bir çizgi attıracakları umutsuz vakalardan biriydim artık onlar için. Bir saat kadar sonra Detlef'le birlikte serbest bırakıldık. Elimizdeki malı aldıklarından iki çeyrek daha almak için piyasaya gitmemiz gerekiyordu. Allah'tan paramız vardı. Artık istasyondaki polislerin hemen hepsi beni tanıdığından çoğunlukla rahat bırakıyorlardı. Hatta birisi bayağı da cana yakın davranıyordu. Güney ağzıyla konuşan genç biriydi bu. Bir defasında sessizce arkadan yaklaşıp aniden polis kimliğini yüzüme tuttu. Acayip korktum. Oysa o sadece güldü ve işe mi çıktığımı sordu. Ben çoğu zaman verdiğim cevabı verdim. Yo, öyle mi görünüyorum? Aslını biliyordu herhalde fakat naylon torbama bakmaya bile kalkışmadı. Yalnız bugünlerde biraz uzak dur buradan dedi. Çünkü seni götürmem gerekebilir. Belki de cana yakın değildi de beni karakola götürmeye üşeniyordu. Karakoldakilerin de herhalde 14 yaşında bir yarı canlı, yarı ölüp tip hakkında aynı zaptı bilmem kaçıncı kez tutmaya hiç hevesleri yoktu. Göfürstan Dam'da gözaltına alınmamızdan sonra Detlef'le ikimiz eroini yabancı bir satıcıdan almak zorunda kaldık. Sürekli aldığımız satıcıyı bulamamıştık. Winterfeld Plas'taki tuvalete girdik. İğne yapalım diye. Tuvalet perişan haldeydi. Muslukları hiç akmıyordu. Leş kokan tuvaletten aldığım suyla şırıngamı temizledim. Aynı şeyi arada bir yapmak zorunda kalıyordum çünkü umumi helalara giren çıkan olduğundan şırıngamı dışarıdaki lavaboda yıkayamıyordum. Yabancı bir satıcıdan aldığımız bu toz bana dokundu. Tuvalette pislik içindeki yere boylu boyunca serildim. Gerçi hemen doğruldum ama hala başım dumanlıydı. Uzun zamandır ilk defa yeniden sauna gittik. Detlef dans pistinde zıplayıp durdu. Ben bir portakal suyu makinesinin yanına park ettim. Bu makinenin tepesinde bir delik vardı. Makineye dayandım. Deliğin içine ucuca eklediğim iki çubuğu sarkıtıp tek kuruş ödemeden midem dur deyinceye kadar portakal suyu içtim. Sonra tuvalete gidip kustum. Geri döndüğümde yöneticilerden biri bana çattı. Benim Allah'ın belası bir eroiman karı olduğumu söyledi. Götürmek istiyordu beni. Korkuya kapıldım. Kolumdan tutup beni salondan geçirdi. Meşrubat kasalarının depo edildiği odaya giden kapıyı açtı. Orada bir de tabure vardı. Orada olacakları hemen anladım. Bunu kaç kere duymuştum. Bu herifler eroinmanları ve istemedikleri başka insanları çırılçıplak soyuyor, taburenin üstüne oturtup bağlıyorlardı. Ondan sonra kırbaçlarla filan dövüp duruyorlardı. Orada dayak yedikten sonra kemikleri kırıldığından ya da kafa tasları çatladığından haftalarca hastanede yatanlar olmuştu. Bunlar öyle korkup siniyordu ki polise olanları anlatmıyorlardı. Disko'nun idarecileri bunu hem sadizmlerinden yapıyorlardı hem de eroinmanları uzaklaştırmak için. Çünkü resmi makamlar sürekli sound'u kapatma tehdidinde bulunuyordu. Ancak idarecilerle yatıp kalkan eroinman kızlar hiçbir zaman rahatsız edilmiyordu tabii. Bu sound gerçekten çok acımasız bir tezgahtı. Ana babalar herhalde Avrupa'nın en modern diskoteğinde neler olup bittiğini bilselerdi, çocuklarını oraya hiç göndermezlerdi. Eroin kullanımı hiç durmuyor, muhabbet tellalları 15-16 yaşında genç kızı alıyorlardı. Sound'un idarecileri bunlara karşı en ufak bir şey yapmıyordu. Meşrubat deposunun açık kapısının önünde iyice korkuya kapıldım. Aslında ben de olmayan bir güçle kendimi herifin elinden kurtarıp çıkışa doğru koştum. Herif beni yakalayana kadar sokağa çıkmayı başardım. Orada beni yakalayıp var gücüyle bir arabaya çarptı. Moraran yerlerimin acısını duymuyordum bile. Birden Detlef için korkunç bir endişeye kapıldım. Bizim sürekli beraber olduğumuzu biliyorlardı. İyice uçmuş halde dans pistine çıktığımdan beri Detlef'i görmemiştim. Bir telefon kulübesine girip polisi aradım. Polise sound'da sevgilimi dövdüklerini söyledim. Polisler bu haber karşısında coşkuya kapıldılar. Bir iki dakika içinde bir ekip otobüsüyle geldiler. Zaten sound'u kapattırmak için kanıt arıyorlardı. En az bir düzine polis diskoyu alt üst etti. Detlef'i bulmak için. Detlef'ten eser yoktu. Sonra Rolf'a telefon etmek aklıma geldi. Detlef yataktaydı bile. Polisler kafadan iyi galiba, bir daha bize aynı şeyi yapmaya kalkma sakın dediler. Eve gittim ve eroinin beni gerçekten delirttiğine inandım. Gözaltına alınmalarının tek sonucu bir gün polise çağrılmam oldu. Öğleden sonra saat 3'te Gotthard Straße 314 no'lu odada olmam gerekiyordu. Oda numarasını hiç unutmadım çünkü oraya daha sonra kim bilir kaç defa gidip geldim. Okuldan çıkınca önce eve uğradım. İğne yapmak istiyordum çünkü iyice eroinli olursam polisler bana bir şey yapamaz diyordu. Ancak limonum kalmamıştı. Toz bayağı pis görünüyordu. Son zamanlarda zaten tozlar gittikçe saflığını kaybediyordu. Mal elden ele geçiyordu. Büyük satıcıdan aracıya, ondan küçük satıcıya, her biri de kârı artırmak için bir şeyler katıyordu içine. Bu tamamen pislenmiş tozu ne yapıp edip eritmem gerekiyordu. Sirke damlattım. Çünkü sirkede asit vardı. Sirkeyi fazla kaçırdım. Eğer eroini çöpe atmak istemiyorsam bu sirkeli şeyi boşaltmam gerekiyordu damarımı. Tam iğneyi olmuştum ki birden kendimi kaybettim. Ancak bir saat kadar sonra uyandım. İğne hala koluma saplıydı. Korkunç başım ağrıyordu. Önce ayağa kalkamadım. Yerde yatıyor ağlıyordum, korkuyordum. Böyle yalnız ölmek istemiyordum. Tam anlamıyla emekleyerek telefonun başına geldim. Herhalde annemin iş yerinin numarasını çevirene kadar 10 dakika geçmişti. Sadece bir kere "Anneciğim, ne olur hemen gel, ölüyorum." dedim. Annem geldiğinde ayağa kalkabilmiştim. Geçip bir yere çökmüş, iyice büzülmüştüm. Kafam çatlayacak gibiydi. O kan dolaşımımdaki hikaye dedim. Berbat bir kriz geldi birden. Annem herhalde başımdaki belanın kan dolaşımıyla değil, kolumla, damarımla, şırıngayla filan ilgili olduğunu düşünmüştü. Yüzüme Çapanoğlu arayan bir ifadeyle bakıyordu. Put kesilmişti, tek laf etmiyordu. Sadece o şüphe dolu, üzgün gözleriyle beni izliyordu. Bu bakışa daha fazla dayanamayacaktım. Annemin bakışları zaten çatlayıp parça parça olmak üzere olan kafamı matkap gibi oyuyordu. Neyse, annem sonunda bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Evet dedim, çilek istiyorum. Gitti, bana koca bir sepet dolusu çilek alıp döndü. O gün artık işim gerçekten bitiyor, yolun sonuna geliyorum diye düşündüm. Öyle yüksek bir doz yapmamıştım ki kendimi. Sirkeyi fazla kaçırmıştım sadece. Vücudumda hiçbir direnme gücü kalmamıştı galiba. Artık benim hızıma ayak uyduramıyordu. Bu durumu daha önce ölenlerden biliyordum. Onlar da ölmelerine yakın eroini şırıngadan damarlarına boşaltır boşaltmaz yere yıkılmışlardı birkaç kez. Ve sonra herhangi bir seferinde bir daha kalkamamışlardı. O kadar işte. Ama doğrusu öleceğim diye neden bu kadar korktuğumu pek anlayamıyordum. Yalnız başıma öleceğim diye. Eroinmanlar yalnız ölür. Genellikle iğrenç kokan kenefin tekinde. Ben de basbayağı gebermek istiyordum. Başka bir şey beklemiyordum ki. Bu dünyada niçin yaşıyordum acaba? Bu sorunun cevabını daha önce de hiçbir zaman doğru dürüst verememiştim. Ama söyleyin Allah aşkına, eroinman niçin yaşar? Başkalarını da kendisiyle birlikte pisliğe sürüklemek için mi? O gün öğleden sonra en azından annemin iyiliği için bir an önce ölmeliyim diye düşündüm. Var mıydım, yok muydum zaten bunu bile adam gibi ayırt edemiyordum. Ertesi sabah bir parça düzeldim. Belki bir süre idare edebilirsin kızım dedim kendi kendime. Çünkü polise gitmem gerekliydi, yoksa onlar beni alırlardı. Ama nedense birden polise yalnız başıma gitmeyi gözüme kestiremez olmuştum. Stella'yı bulma umuduyla aklıma gelen her yere telefon etmeye başladım. Allah'tan hepimizin sürekli müşterisi olan bir herifin yanında buldum bizim karıyı. Benimle birlikte polise gelip gelmeyeceğini sordum. Hemen kabul etti. Aslında gelmesi sakıncalıydı çünkü annesi bilmem kaçıncı kez polise başvurundu kızım kayboldu diye. Ama Stella'nın hiçbir şeyi taktığı yoktu. Hiçbir şeyden de korkmuyordu. Küçük yaşta evden kaçmış durumda olmasına rağmen benimle birlikte polise gelmeyi göze alabiliyordu. Bir süre sonra 314 no'lu odanın önünde o uzun koridordaki banklardan birinde Stella ile birlikte gayet halim selim oturuyor çağrılmamı bekliyordum. Beni çağırdıklarında 314 no'lu odaya öyle bir cici kız havasında gittim ki sırf nazar boncuğum eksikti. İçeri girerken şöyle fiyakalı bir de referans çektim. Odaya girer girmez Bayan Şipke diye bir kadın çıktı karşıma. Dostça elimi tuttu, sıktı. Kendisinin de bir kızı olduğunu söyledi. Ama onun kızı benden bir yaş büyükmüş, 15 yaşındaymış ve uyuşturucu da kullanmıyormuş. Şimdi karşımda tam ana tavırları takınan bir kadın polis vardı. Bana nasılsın, iyi misin filan dedi. Kakao getirdi, pasta getirdi, bir de elma verdi. Bayan Şipke bizim eroinmanlar alemindeki bir sürü tipten de söz ediyordu. Yine öyle ama haliyle. Onlar nasıl, iyiler mi diye soruyordu. Bana bir dolu eroinmanın ve toz satıcısının fotoğrafını gösterdi. Ben her defasında ha evet bunu bir kere görmüştüm gibi laflar ediyordum. Fakat bir ara bizim piyasadan bir takım tiplerin buraya geldiklerinde benim hakkımda oldukça kötü laflar ettiklerini söyledi ve böylelikle beni konuşturmayı başardı. Aslında bu kadın polisin en bilinen yöntemi kullanarak beni kandırdığını bal gibi sezdim. Ama buna rağmen çok fazla öttüm. Sonra da ağzımdan aldığı bir sürü hıyarca lafla dolu bir belgeyi imzaladım. Sonunda başka bir polis içeri gelip bana Sound hakkında sorular sormaya başladı. O sırada şöyle bir silkindim ve Sound'da eroine alıştırılmış ne kadar adam tanıyorsam bir bir saydım. Sound idarecilerinin kamçı fasıllarını, adam dövme seanslarını, hepsini döküldüm. Stella'yı da içeri çağırttım ve anlattıklarımın hepsini ona da onaylattırdım. Stella üstelik bütün bunları mahkemede de yemin billah anlatabileceklerini söyledi. Bayan Shipke bu arada dosyaları, klasörleri karıştırıyordu. Sonunda Stella'nın kim olduğunu buldu. Stella'ya nasihat çekmeye girişti. Ama bizimki derhal bütün küstahlığını takınıp olmadık cevaplar vermeye başladı. Şimdi Stella'yı atacaklar içeri diye aklımdan geçirdim fakat o sırada Bayan Shipke'nin mesaisi bitti. O da Stella'ya ertesi gün bir daha gelmesini söyleyip kalktı. Stella gitmedi tabii. Ayrılırken Shipke bana, herhalde yakında yine görüşürüz dedi. Öyle bir havada söyledi ki bunu, zaten bütün konuşması böyleydi. Benim de tıpkı ötekiler gibi umutsuz bir olay olduğumu yüzüme vurmuş oluyordu. Bu şekilde davranmakla. Gerard Ulber, Adi Suçlar Yüksek Kurulu'ndan Berlin Emniyet Uyuşturucular Kısım Amiri. Uyuşturucu kullanımıyla mücadelede polis olarak bütün imkanlarımızı seferber ediyor ve yasa dışı uyuşturucu maddelerin, özellikle de eroinin piyasaya arzını kısıtlamak ve böylelikle bu konuyla ilgili görevler yüklenmiş kuruluşların terapi alanında sürdürdükleri çalışmalara yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteriyoruz. 1976 yılında 2.9 kilo, 1977'de 4.9 kilo ve bu yılın ilk 8 ayında 8.4 kilo eroini emniyete aldık. Fakat ele geçirdiğimiz eroin miktarının zamanla yükselmiş olmasından hareketle piyasaya sunulan ve dolayısıyla kullanılan miktarlar karşısında bizim el koyduğumuz eroinin giderek artan bir oran oluşturduğunu söyleyemeyiz. Böyle bir iddia yanlış olur. Şahsen ben bu konuda hayli karamsarım. Piyasada dolaşan eroin miktarı günden güne artıyor. Henüz bir yıl önce Alman vatandaşı bir aracı elinde 100 gram eroini yakalamak küçük bir sansasyon olurdu. Bu kadar eroini şimdi sağda solda yakaladığımız herhangi bir kişinin üstünde bulabiliyoruz. Şunu bilmeliyiz ki toplumumuzda maddi sıkıntının yaygınlaşmasıyla paralel olarak Almanlar da giderek artan bir oranda eroin ticaretine bulaşmaktadır. Gerçi kaçakçılar ve büyük tüccarlar hemen yalnızca yabancılardır. Aynı şekilde malı doğrudan doğruya bunlardan alan ilk kademe aracılar da hemen tümüyle yabancıdır. Ama hemen bu kademeden sonra aracıların çoğu Alman. Bunlar yaklaşık 100 grama kadar varan miktarda eroini küçük satıcılara veriyor, bu sonuncular da tüketicilere satıyorlar. Bizim istihbarat konusunda elde ettiğimiz başarılar öte yandan kaçakçıların da satıcıların da çok daha dikkatli olmalarına yol açtı. Bu da bizi yeni bir istihbarat hamlesi yapmak zorunda bıraktı. Fakat uyuşturucu müptelalarının ve küçük satıcıların çoğunlukla bir takım genel yerlerdeki buluşma noktalarına dokunduk mu, onlara ulaşmanın belki bir daha hiç mümkün olmayacağı köşelere itmiş de oluyoruz bunları. Aslında polis ne yaparsa yapsın, ister açık piyasa denen sistemi gizlice gözetlesin, ister devriyeler gezdirerek varlığını duyursun, ister başka yollar denesin, piyasa kendine bir kanal açıp akmaya devam ediyor. Eroin yavaş yavaş bir takım kişilerin ikametgahlarında alınıp satılmaya başladı. Müptelalar buralarda polis denetiminden rahatlıkla kaçabiliyorlar anlaşılacağı gibi. Örneğin 1977 yılında hayatını kaybeden 84 eroin kurbanından 24'ünün bizim eroinmanları kaydettiğimiz dosyalarda isimleri yoktu. Bu kimseler kollarına ilk şırıngayı sapladıkları anda ölmemişlerdir sanırım. Ayrıca fazla dişli çıkan eroinmanları da biz ancak baygın halde hastaneye getirilip tıbbi müdahale ile son anda kurtarıldıkları sırada tanıyabiliriz. Bunların dışında herhangi bir kimse polisin hiçbir şekilde bilgisi olmaksızın yıllar boyu eroin kullanabilir. Uzun sözün kısası, polis uyuşturucu sorununu kendi araçlarıyla çözemez. Amerikalılar aynı deneyi alkol yasağı döneminde geçirdiler. Biz de 1945 sonrasında kara borsa konusunda yaşadık. Görünen şu: nerede yoğun bir talep varsa orada buna uygun bir arz da ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz ben 20 adamımı daha bu işe verebilirim ve sonuçta daha fazla eroin satıcısı yakalarız, ama problem olduğu gibi durur. Üstelik problemi ceza makamlarının üstüne yüklemiş oluruz. Nitekim şimdi buna benzer bir durum yaşanıyor. Tutuklu müptelalar mal bulabilmek için akla gelmedik şeyler yapıyorlar. Hapiste yatan satıcılar da onlara mal temin etme konusunda olağanüstü gayret gösteriyorlar. Açıkça itiraf etmeliyiz. Bu işte o kadar çok kazanç imkanı var ki ne ahlak, ne vicdan, ne mantık kalıyor ortada. Kanunen hüküm giymiş uyuşturucu müptelalarını ayrı bir cezaevine toplamak ve öbür hükümlülerle ilişkilerini kesmek mümkün olamadığında, en azından Berlin'de ya cezaevleri büyük bir kargaşa içine sürükleniyor ya da modern cezalandırma sisteminin sonu geliyor. Çünkü uyuşturucu kullanımının hapishanede de sürmesini ve yeni yeni müptelaların ortaya çıkmasını önleyebilmek için hiçbir hükümlüyü izne gönderemiyorsunuz, hiç dışarı bırakamıyorsunuz, serbest görüşme ve ziyaret imkanlarını bütünüyle ellerinden almanız gerekiyor vesaire. Pratikte gezintiye çıkmasına müsaade edilmiş, izne gönderilmiş hükümlüleri ya da hapistekilerle görüşe gelen ziyaretçilerin tümünü tepeden tırnağa aramanız da mümkün değil. Oysa bu zorunlu bir şey, çünkü kadınlar eroini prezervatiflerin içine koyup cinsel organlarıyla cezaevine sokuyorlar, erkekler de kış bombası dedikleri bu aynı sistemle eroin temin edebiliyorlar. Sürekli tutuklamalar, yargılamalar ve hapis cezaları pek işe yaramıyor. Açlığını giderme imkanı bulduğu sürece eroinman içeride olmuş, dışarıda olmuş pek önemi yok. Görüşüm odur ki uyuşturucu müptelalarının artışına bir nebze gem vurabilecek tek etken bu konuda yapılacak eğitime büyük ağırlık verilmesidir. Jeanette Shipke, 35, Uyuşturucular kısmında uzman. Christine'yi uyuşturucu maddeler yasasının ihlal suçları konusunda uzman olarak çalışırken tanıdım. İlk defa normal bir tanık olarak ifadesine başvurulmak üzere davet edilmişti. Yanında arkadaşı Stella olduğu halde bana geldi. Onunla 6 veya 7 kere benzer şekilde beraber oldum. O sıralarda vazifem yasa dışı uyuşturucu maddeleri temin ettikleri şahısları ismen ortaya çıkarmak gayesiyle fazla göze çarpan müptelaların sorgusunu yapmaktı. Sorgudan geçirdiğim tanıkların sayısı çok fazlaydı. Elbette vazifemi noksansız yerine getirmeye gayret ediyordum. Böyle bir durumda uğraştığım konuyla ilgili olarak uzun boylu düşünecek zamanı bulamadım. Görevim sırasında merkeze davet ettiğimiz şahıslarla dostluk ve ilişki kurmaya çalışıyordum, çünkü aksi halde başarılı bir sorgulama yapmak imkansızdı. Christian başlangıçta çok açık davranıyor ve bizi içtenlikle aydınlatıyordu. Boynu büküklüğü dikkatimi çekmiş, iyi yetiştirilmiş bir çocuk olduğu kanısını bende uyandırmıştı. İlk sorgulamada tam bir küçük kız gibi görünüyordu. Christine annesinden her zaman oldukça iyi söz ediyordu ve şunu da açıklamak zorundayım ki Christine'in annesi başka ana babalarla kıyaslandığında kızıyla gerçekten fazlasıyla ilgilenmiş sayılabilirdi. Onunla sürekli olarak telefon görüşmeleri yapıyordum. Ancak birkaç sorgulamadan sonra Christine hiç de yaşına uygun olmayan bir cüretkarlık ve küstahlık içerisine girdi. Bütün o bırakma denemelerine rağmen eroinmanlıktan kurtulamayacaksın diye kafasına kakıyordum. Çok şiddetli bir münakaşa geçiyordu aramızda. Fakat Christine üzerine olumsuz bir söz söylemek istemem. O da zaten hiç kindar değildi. Eroinmanlara yardım etmek kesinlikle mümkün değil. Neden ötürü cezalandırılmaları gerektiğini bir türlü kavrayamadıkları için kendilerini mahvedilmiş hissediyorlar. Bana göre bu genç insanların aklı bir karış havada. Meraktan ve sıkıntıdan kollarına şırınga vurmaya başlıyorlar, sonra bunun mantıklı sonuçlarına katlanmaları gerekince hayretlere düşüyorlar. Arzu ederim ki Christine'ye olabildiğince ağır bir ceza verilsin. Çünkü hapiste yatmanın yapacağı şok bu kadar genç bir insanda belki bir iyileşmeye yol açabilir. En azından böyle olmasını ümit ederim. Kakao, pasta ve kadın polisin oyunuyla aldatıldığım için metroda hüngür hüngür ağlayabilirdim. İstasyonda iki müşteri bulup onlarla işimi hallettikten sonra köprü Stendam'dan toz aldım ve eve gittim. Kedim mutfakta hareketsiz yatıyordu, pek kıpırdanamıyordu, birkaç gündür hastaydı. Şimdi ise öyle bitkin görünüyordu ve öyle acıklı bir şekilde inliyordu ki yakında ölecek herhalde diye düşündüm. Ölüm döşeğindeki kedim o an benim için kendi durumumdan daha önemli olup çıkıvermişti. Kedim için veterinerden bir takım ilaç ve besleyiciler almıştım ama o hiçbir şey yemiyordu. Önünde yiyecek kabı olduğu gibi duruyor, oysa kafasını kaldırıp bakmıyordu bile. Bir an önce eroin almak istiyordum. Takım taklavatı çıkardığım sırada aklıma bir fikir geldi. Veterinerden aldığım sığır kanı filan içeren sulu besleyiciden bir miktar çektim şırıngamı. Sonra da kedinin ağzından içeri püskürttüm. Hoşuna gitti galiba ama kayıtsız kaldı. Bu sefer de ben şırıngamı temizleyip kendime iğne yapana kadar epey uğraştım. Artık pek havaya giremiyordum. Öleceğim diye korkudan kafayı doğru dürüst bulamıyordum. Ölmeyi istemiyor değildim ama her iğneden önce bir ölüm korkusu dur gidiyordu. Belki kedimin o hali insan henüz doğru dürüst yaşamadan ölmesinin aptallık olduğunu aklıma getirmişti. Öyle bir çıkmazdaydım ki, annem eroine yeniden başladığımı anladıktan sonra onunla doğru dürüst iki çift laf edemez olmuştum. Ben bağırıp çağırıyordum. O sürekli o şüphe dolu gözleriyle beni süzüyordu. Polis artık her zaman peşimdeydi. Şipkin'in bana imzalattığı ifade mahkeme önüne çıkmama ve okkalı bir ceza yememeyi tip artardı bile. Bir yandan da annem şu ya da bu şekilde benden uzaklaşabilse oldukça ferahlayacağını hissediyordum. Çünkü artık bana hiçbir şekilde yardım edemeyeceğini anlamış olmalıydı. Durmadan bir takım yetkili mercilere ve uyuşturucu tedavisi yapan yerlere telefonlar ediyor ve bu didinmesi sırasında kendisini ve bana hiç kimsenin yardım etmek istemediğini veya en azından edemeyeceğini görüyordu. Beni artık ancak federal Almanya'daki akrabalarının yanına göndermekle tehdit ediyordu. Ve 1977 Mayıs'ının şu ya da bugününde hatırlamıyorum, ben de ok sakat kafamla önümde kala kala iki seçeneğinin kaldığına uyanabilmiştim. Ya mümkün olduğu kadar yakın bir zamanda koluma altın vuruşu yapacaktım ya da eroinden kurtulma yolunda son derece ciddi bir atağa kalkacaktım. Bu kararı bütünüyle yalnız başıma vereceğimi de biliyordum. Detlef'i bile hesaba katamaz, tam anlamıyla yanımda sayamazdım artık. Her şeyden önce vereceğim kararı onun tutumuna bağlı kılamazdım. Kropstadt'a dumana doğru ilk adımı attığım Protestan Kilisesi'nin gençlik merkezine, merkez evine gittim. Bu arada kulüp kapanmıştı çünkü eroin meselesiyle başa çıkamamışlardı. Bunun yerine uyuşturucular konusunda bir danışma merkezi kurmuşlardı. Sırf Kropstadt için tam teşekküllü bir danışma merkezi. İşte ilk Kropstadt'ta kendisini gösterdikten sonra geçen iki yıl içinde burada eroinmanların miktarı özel bir danışma merkezinin kurulmasını gerektirecek sayılara ulaşmıştı. Orada bana uzun zamandır bildiğim bir şeyi söylediler. Ancak gerçek bir terapiden geçersen bir parça şansım olabilirdi. Ayrıca şimdiye kadar terapi konusunda en başarılı sonuçları elde etmiş bir iki yerin adresini verdiler. Bizim piyasada bu terapi denen şeyin çok sert geçtiği konuşuluyordu. Bu nedenle terapinin lafını duyunca beni de bir korku alıyordu. Terapinin ilk birkaç ayı hapisten beterdi. Eğer Sinanon'a giderseniz kafanızı sıfır numara makineye vuruyorlardı. Tamamen yeni bir hayata başlamak istediğinizi gerçekten ispat etmenizi sağlamak için. Bunun bana ne faydası olacaktı ki? Kafayı kazıtıp Yul Brynner gibi ortalıkta dolaşmanın ne alemi vardı? Saçlarım benim sahip olduğum şeyler arasında bir bakıma en çok önem verdiklerimdi. Yüzümü onların arkasına saklıyordum. Eğer saçımı keserlerse kendimi o anda öldürürüm herhalde diye düşündüm. Danışma merkezindeki kadın aslında kendi önerdiği uyuşturucu enformasyon kuruluşunda da Sinanon'da da terapi için boş yer olmadığını eklemişti. Buraların kapısından girebilmek için bile son derece katı koşullar konmuştu. İnsan bedenen sağlıklı olmalıydı ve evden kurtulabilecek güce sahip olduğunu gönüllü olarak sergileyebileceği otodisipliniyle göstermeliydi. Danışma merkezindeki kadın benim henüz pek genç, daha 15 yaşında yani çocuk olduğumu söyledi. Bu bakımdan terapi merkezlerinde benden isteneceklerini başarabilmem güçtü. Henüz çocuklar için terapi faaliyetleri yapılmıyordu. Ben aslında Narkonon'a gitmek istiyorum dedim. Narkonon, bilimsel kilise adını taşıyan bir mezhebin terapi merkeziydi. Piyasada bir zamanlar konuda terapi geçirmiş olup orada işlerin fena gitmediğini söyleyen bir takım eroinmanlara rastlamıştım. Narkonon'da gerekli parayı baştan öderseniz sizi alıp almama konusunda koşullar, kayıtlar da ileri sürmüyorlardı. Eroinman kılığınızı üstünüzden atmayabiliyor, plaklarınızı yanınıza alabiliyordunuz. Danışma merkezinde konuştuğum kadın neden bu kadar çok eroinmanın Narkonon'daki terapiyi övdüklerini, sonra da fütursuzca eroine devam ettiklerini bir düşünmem gerektiğini söyledi. En azından o Narkon'un başarılı sonuç vermiş bir tek terapisini bile duymamıştı. Peki öbür terapi merkezlerinde yer bulup tedavi olabilme imkanı yoksa ne yapayım o halde diye sordum. O zaman bana Narkon'un adresini verdi. Eve geldiğimde kedime yine biricik şırıngamla sığır kanı verdim. Annem geldiğinde ona artık eroini kesin olarak bırakıyorum. Narkon'una terapiye gideceğim dedim. Orada birkaç ay gerekirse bir yıl kalıp tertemiz çıkacağım. Annem sanki zaten ettiğim tek kelimeye bile inanmıyormuş gibi davranıyordu. Ancak hemen telefonun başına çöktü ve Narkonon'un hakkında bilgi almaya çalıştı. Bu terapi işi beni bayağı sarmıştı. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyordum. O gün öğleden sonra işe çıkmayıp tamamen eroinden uzak durdum. Daha Narkonon'a gitmeden eroinden uzaklaşmak istiyordum. Oraya ilk gittiğimde Turkey odasına girmek istemiyordum. Oraya tertemiz varıp öteki yeni gelenlerden bir adım ileride olmak istiyordum. Eroinden kurtulmayı gerçekten istediğimi kanıtlamayı arzu ediyordum. O akşam erken yattım. Durumu gittikçe kötüye giden tekerimi yastığımın üstüne başımın yanına yatırdım. Kendimle biraz gururlanıyordum. Kendi başıma eroinden uzak duruyordum, tamamen kendi isteğimle. Hangi eroinman bunu yapabiliyordu ki? Gerçi anneme hemen uzak durmaya başlayacağımı söylemiştim ama annem inanmayarak sadece gülümsemişti. Artık eskisi gibi rahat değildi o da. Böyle bir eroinden uzaklaşma eylemi artık zaten benim için günlük bir olaydı ve son derece umutsuz bir deneme haline gelmişti. Yani her şeyi tek başıma göğüs germek zorundaydım. Ertesi sabah yokluk krizinin tam göbeğindeydim. Öteki bırakmalardaki kadar belki daha da kötüydü. Fakat hiç başaramayacağımı düşünmedim. Ağrıların beni öldüreceğini sandığım anlar, hayır, bu sadece vücuduna bir daha hiç zehir girmeyecek diyordum. Uykuya daldığım zaman kabus görmüyordum. Dalınca terapiden sonraki harika hayatımdan sahneler canlanıyordu zihnimde. Ağrılar üçüncü gün daha bir dayanılır olduğunda artık yalnız hayal ettiğim terapi sonrası cenneti görüyordu gözlerim. Bir film şeridi gibi. Bu hayal gittikçe somutlaşıyordu. Okula devam ediyordum. Üniversiteye giriş, kendi evim, kapımın önünde üstü açık bir Volkswagen. Arabamı çoğu zaman üstü açık kullanıyordum. Evim yeşillikler içinde, Rudovio'da Grunewald semtinde. Eski bir bina ama Kurfürstendamm'daki acayip yüksek tavanları olan, tavanlarında alçak abartmalar bulunan o eski burjuva evlerinden değil. Bir holden geçerek girilen kırmızı yolluklu, mermerli, aynalı kapısında altın harflerle adımı yazılmış bir ev değil. Yani bir yönüyle zenginlik kokan bir ev değil. Çünkü zenginlik adam kazıklamak, telaş ve gerilim demek diye düşünüyordum. 2-3 odalı, alçak tavanlı, küçük pencereleri olan, merdivenleri ahşap, basamakları aşınmış, merdivenlerden çıkarken İnsanın burnuna yemek kokusu gelen, komşuların dairelerin kapısından çıkarken merhaba, nasılsınız dedikleri eski bir işçi evi olsun istiyordum. Merdiven o kadar dar olacaktı ki komşunuzla karşılaştığınız zaman ona sürtünerek geçecektiniz. Binadaki herkes çok çalışacaktı ama hepsi de hallerinden memnun olacaktı. Ha bile para peşinde koşmayacaklardı. Kıskanç olmayacak, birbirlerine yardım edeceklerdi. Yani zenginliklerinden ve Grobstadt'ın gökdelenlerinde oturan işçilerden tamamen farklı olacaklardı. Evimin bulunduğu binada o sinirli telaştan eser kalmayacaktı. Evimin en önemli odası yatak odasıydı. Sağ yandaki duvara bitişik koyu renk kumaş kaplı geniş bir yatak olacaktı. Divanın iki yanında birer komodin bulunacaktı. Biri bende kaldığı günler eşyalarını filan koysun diye Detlef'in olacaktı. Yatağın arkasında dükkanlarda satılmayan cinsten bir duvar kağıdı olacaktı. Duvar kağıdında koskoca kum tepeleriyle bir çöl manzarası olacaktı. Birkaç palmiye, bir vaha, beyaz eşarplarıyla yuvarlak bir daire halinde toplanmış çay içen bedeviler. Duvar kağıdım huzurun ta kendisiydi. Yatak odasının sol tarafında, evim çatı katında olduğu için tavanın alçaldığı taraftaki pencerenin önünde benim dinlenme köşem olacaktı. Arabistan'da ya da Hindistan'daki oturma köşeleri gibi alçak, yuvarlak bir masa, etrafında bir sürü minder dizili. Akşamları orada oturacak, mutlak bir huzuru yaşayacaktım. Telaş, gerilim nedir bilmeyecektim. Arzularım, sorunlarım olmayacaktı. Aslında oturma odası da yatak odası gibi olacaktı. Çiçekler, halılar. Yalnız ortada büyük bir tahta masa ve çevresinde hasır iskemleler bulunacaktı. Masa başında sık sık en iyi arkadaşlarımla oturacak, yaptığım yemekleri yiyecek, çay içecektik. Duvarlarda bir sürü kitapla dolu raflar. Huzura ulaşabilmiş yazarların yazdığı bir sürü güzel kitap. Hayvanları ve doğayı bilen, tanıyan insanların yazdığı kitaplar. Rafları tahtalardan ve kalın iplerden kendim yapacaktım. Evdeki çoğu eşyayı kendim yapacaktım çünkü mobilya mağazalarındaki eşyalar hoşuma gitmiyordu. Çünkü mobilya mağazalarındaki eşyalar ihtişamlıydı. Korkunç miktarda mangır karşılığı edilindiklerini göstermeye yarıyordu bunlar. Evimde hiç kapı olmayacaktı. Yalnız perdeler. Çünkü kapıların açılıp kapanması gürültü ve telaş demekti. Bir köpeğim olacaktı. Rottweiler cinsi. İki de kedim. Üstü açılan Volkswagen'imin arka koltuğunu sökecektim. Köpeğim arabada rahat etsin diye. Akşamları huzur içinde yemeğimi pişirecektim. Annemin çoğu zaman yemek pişirirken kapıldığı telaşa ben düşmeyecektim. Sonra daire kapısına bir anahtarın girdiğini, kilidin döndüğünü duyacaktım. Detlef işten dönüyor olacaktı. Köpeğim hemen doğrularak onu karşılamaya seyirtecekti. Kediler mırlayıp ayaklarına sürtünecekti. Sonra Detlef beni öpüp akşam yemeği için sofraya oturacaktı. İşte krizdeyken bunları hayal ediyordum ama bunların hayal olduğu hiç aklıma gelmiyordu. Benim için yarının gerçeğiydi bunlar. Terapi sonrası böyleydi işte. Terapiden sonrasının başka türlü olabileceğini düşünemiyordum. Bunlar o kadar açıktı ki yokluk krizinin üçüncü akşamı anneme terapiden sonra kendi evime çıkacağımı söyledim. Dördüncü gün ayağa kalkacak kadar iyileştim. Blue jean'imin cebinde 20 markım vardı ve bu 20 mark beni huzursuz ediyordu. Çünkü 20 mark 40 markın tam yarısıydı. 20 markın daha olsa yarın Narkona'da gitmeden önce son bir eroin iğnesi yapabilirdin kendine dedim. Hasta tekirimle konuşuyordum. Ona 1-2 saat yalnız kalmasında pek bir sakınca olmayacağını söyledim. Şırıngamla ona artık anında kusmadığı tek şey olan papatya çayıyla glikoz verdim. Sen de ölmeyeceksin dedim ona. Bir defa daha güzelce Kurfürstendamm'da dolaşmak istiyordum. Narkanon'dan dışarı çıkılmayacağını, dışarı bıraksalar bile yalnız bırakmayacaklarını biliyordum. Ve son bir eroin iğnesi yapmak istiyordum çünkü eroinsiz Kurfürstendamm'ın hiç o kadar güzel olmayacağını düşünüyordum. Yalnız 20 mark lazımdı. Demek ki bir müşteriye ihtiyacım vardı. Ama istasyonda Detlef'le karşılaşıp ona "Baksana, harika bir şekilde eroini bıraktım. Şimdi de 20 mark olmadığı için bana bir müşteri lazım." demek istemiyordu. Detlef beni kesin anlamazdı. Benimle dalga geçecek, bana gülecekti. "Sen bir eroinman karısın ve öyle kalacaksın." diyecekti. Ne olursa olsun bunu istemiyordum. Çözüm metroda aklıma geldi. Arabalı iş. Arabalı işte zaten çoğu zaman 20 mark verirlerdi. Babsi ile Stella, Kurfürstenstrasse ve Gentilnerstrasse'deki yerlerde işe çıkıyorlardı bile. Ancak ben hala arabalı işten çok korkardım. Müşterilerin istasyondaki gibi bana gelmemeleri, bu yüzden rahatça herifleri gözden geçirememem hoşuna gitmezdi. Arabalı işte müşteri el sallayınca arabasına gitmek gerekiyordu. Herifin ne olduğu o kadar çabuk pek anlaşılmazdı. En kötüsü muhabbet tellallarına yakalanmaktı. Bunlar müşteri kılığına girerdi. Bunların arabasına bindiniz mi kurtuluş yoktu. Çoğu aslında eroinman çalıştırmak istemezdi çünkü eroine çok para giderdi. Ama eroinmanları buradan kaçırmak isterlerdi. Çünkü bu eroinman çocuklar profesyonel piyasanın fiyatlarını düşürürdü. Babsi bir defasında bir aracının arabasına binmişti. Herif onu 3 gün bir yere kapatmıştı. Düpedüz işkence etmişlerdi onu. Sonra resmen bölük halinde herif salmışlardı üzerine. Yabancılar, sarhoş serseriler filan. Üstelik Babsi bütün bu süre boyunca eroin sizdi tabii. Bu üç gün onda bayağı iz bráktı ama bir süre sonra yine Kürfürstenstrasse'de işe çıktı. Ne de olsa melek yüzü, dar kalçaları ve küçük göğüsleriyle oranın kraliçesiydi. Profesyonel fahişeler neredeyse aracılar kadar tehlikeliydi. Berlin'in en rezil fahişelerinin yuvası olan Postamer Sokağı, Kürfürstenstrasse'deki bebek piyasasının hemen 200 metre ilerisindeydi. Eroinman kızlar için adeta sürek avı düzenledikleri olurdu. Birini yakaladılar mı yüzünü tırnak izlerinden bakılmaz hale getiriyorlardı. Kürfürstenstrasse istasyonunda indim. Çok korkuyordum. Stella ile Babsi'nin önerileri aklıma geldi. Spor ya da Amerikan arabası olan genç tiplerden korkacaksın. Bunlar aracı olabilir. Göbekli, kravatlı, ileri yaşlarda tipler daha iyiydi. En iyisi arka koltukta özel çocuk koltuklarından bulunduranlardandı. Bunlar karılarında bıkmış bir anlık değişiklik arayan uslu aile babalarıydı ve kızlardan fazla onlar korkarlardı. Metro istasyonunda 100 metre ilerideki Centenar Sokağı kavşağına kadar yürüdüm. Sound'un yakınlarındaydım. Sanki işe çıkıyormuş gibi yapıyordum. Evlerin hemen dibinden yürüyordum. Buna rağmen hemen biri durdu. Herif kabrebime gitti. Belki de sakallı olduğundan. Bana saldırgan biri gibi geldi. Ona nanik yapıp yoluma devam ettim. Görünürde başka kız yoktu. Henüz sabahtı ne de olsa. Stella ve Babsi'nin anlattıklarından yarım saat dolaştıkları halde kız bulamadıkları zaman müşterilerin sinirli olduklarını bilirdim. Bazen de müşterilerin sayısı kızlarınkinden fazla olurdu. Hemen birkaç araba durdu. Sanki onlarla ilgilenmiyormuşum gibi yaptım. Bir mobilya mağazasının vitrinine girdim. Birden yeniden kendi evimin hayali canlandı gözümde. Christine, kızım toparla kendini dedim kendi kendime. Şimdi bu gülünç 20 mark işini bir an önce halletmen gerekiyor. Dikkatini topla. Böyle durumlarda iş bir an önce olup bitsin diye dikkatimi toplamam gerekiyordu. Sonra beyaz bir komodro durdu. Arkada çocuk koltuğu yoktu ama herif hiç de işkillendirici görünmüyordu. Fazla düşünmeden bindim. 35 mark üzerinden anlaştık. Ascanisher Plaza'ya gittik. Orada Dak Demir yollarına ait bir eski istasyon var. İstasyon alanına çıktık. Çabucak olup bitti. Adam cana yakın biriydi. Yeniden kendimi iyi hissettim. Hatta adamın müşteri olduğunu bile aklımdan çıkardım. Beni tekrar görmek istediğini söyledi. Ama 3 gün sonra karısı ve 2 çocuğuyla Norveç'e tatile gideceğinden bu mümkün değildi. Beni Hardenbergstrasse'ye teknik üniversiteye bırakıp bırakmayacağını sordum. Beni hemen oraya bıraktı. Teknik üniversitede öğleden önce piyasa kuruluyordu. Güzel ve sıcak bir gündü. 18 Mayıs 1977. Tarihi iyi hatırlıyorum çünkü 2 gün sonrası doğum günümdü ve 15'imi dolduracaktım. Piyasada dolaşıp birkaç kişiyle çene çaldım. Uzun uzun oradaki bir köpeği sevdim. Tam anlamıyla mutluydum. Acelem yoktu ve bu harika bir histi. İğneyi istediğim kadar bekletmek çok hoşuma gidiyordu. Artık bedenen bağımlı değildim ya. Biri yanıma gelip mal istiyor musun diye sorduğunda evet dedim. Önstreiter meydanına doğru gittim. Orada 40 marka bir çeyrek aldım. Hemen Önstreiter meydanındaki kadınlar tuvaletine gittim. Orası oldukça temizdi. Malın sadece yarısını kaşığa koydum çünkü eroinden bir süre uzak durduktan sonra yine aynı dozla başlamamak gerekiyordu. İğnemi adeta törenle yaptım çünkü bu son alemim diye düşünüyordum. 2 saat kadar sonra uyandım. Klozetin üzerindeydim. İğne hala kolumdaydı. Eşyalarım minnacık tuvalette sağa sola dağılmıştı. Fakat hemen düzeldim. Tam zamanında yani son anda bırakmaya karar verdiğimi düşündüm. Kurfürstendam'da haytalık etme planım suya düşmüştü. Kendimi önceki gibi iyi hissetmiyordum. Öğrenci kafeteryasına gidip 2,5'a sebzeli patates püresi yedim ama tabii hemen kustum. Detlef'le vedalaşmak için istasyona sürükledim kendimi ama Detlef orada yoktu. Hasta Tekirim'in bana ihtiyacı vardı. Eve gitmem gerekiyordu. Aslında eroinman olarak son günümü bambaşka hayal etmiştim. Narkonona gitmeden önce kendime bir gün daha ayırıp o gün boyunca Kurfürstendam'a takılsam mı diye düşündüm. Sonra annem geldi ve bana öğleden sonra nerede olduğumu sordu. Kurfürstendam'a gittim dedim. Hani bugün Narkonon'a uğrayıp bilgi alacaktın diye sordu. Patladım. Bırak beni be, zamanım yoktu işte anlıyor musun? Annem birden bağırmaya başladı. Derhal Narkunon'a gideceksin. Hemen bu akşam. Eşyalarını topla hadi. Bu akşamdan itibaren Narkunon'da kalmaya başlayacaksın. Tam kendime püreli kotlet yapmıştım. Tabağımı aldım. Tuvalete gidip kapıyı üstüme kilitleyerek yemeğimi orada yedim. Annemin yanında geçirdiğim son akşam buydu. Bağırıp çağırdım çünkü. Yine eroin kullandığımı çakmıştı ve ben de son bir defa bu zıkkımdan aldığım için kendimden iğreniyordum. Sonra birden Narkunon'a gitmeyi ben de istedim. 3-5 parça eşyamı çantama doldurdum. Şırıngayı, bir kaşığı ve malın artanını kiloduma kıstırdım. Taksiyle Narkunon binasının bulunduğu Zillendorf'a gittik. Narkunon'daki tipler bana hiçbir şeyi sormadılar. Buraya gerçekten herkes kabul ediliyordu. Hatta bizim piyasadaki milletin arasında dolaşıp keşlerle konuşan, onlara Narkunon'a gelmek ister misiniz diye soran gezginci görevliler bile vardı. Fakat anneme bir takım sorular sordular çünkü beni almadan önce Margaret'ı görmek istiyorlardı. Birinci ay için 1500 mark peşin. Tabii annemin yanında o kadar parası yoktu. Parayı ertesi gün öğleden önce getireceğine dair söz verdi. Kredi alacaktı. Bankasının herhangi bir güçlük çıkarmadan küçük bir kredi açacağını söylüyordu. Orada kalabilmem için rica etti, yalvardı. Sonunda oradaki tipler razı oldular. Tuvalete gidebilir miyim diye sordum. Gidebilirmişim. Demek ki öteki terapi merkezlerindeki gibi önceden arama yoktu. Üzerimde şırınga takımı falan bulunduğunda da eve gönderilmeyecektim. Tuvalete gidip malın sol kısmını da çabucak boca ettim koluma. Tuvaletten çıkarken uçtuğumu gördüler tabii ama bir şey demediler. Onlara araç gerecimi verdim. Aletleri teslim alan tip hayretle, "Bunları kendiliğinden vermen bizi sevindirdi," dedi. 5. kaset, 1. yüzün sonu.